39. kitap Kitab-ül Kefalet. Bir ödünç vermekte, borçlarda, bedenlerde ve mallarda kefalet babı. Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Resulullah İsrailoğullarından bir adam zikretti. O adam İsrailoğullarının bazısından ödünç alarak 1000 dinar vermesini istedi. Para vermek isteyen zat buna şahit yapacağın şahitleri getir dedi. Ödünç isteyen şahit olarak Allah yeter dedi. Ödünç verecek olan bu sefer de haydi bana kefil getir dedi. O adam kefil olarak Allah yeter dedi. Para sahibi hakikaten doğru söyledin dedi ve belirlenen bir vade ile ona 1000 dinarı verdi. Parayı alan mütakiben deniz seferine çıktı, işlerini gördü. Sonra kendisine ödünç veren zata gelmek üzere bineceği bir gemi aradı. Belirlenen müddet geliyordu. Fakat bir gemi bulamadı. Bunun üzerine bir odun parçası alıp onun içini oydu. İçine 1000 dinarı ve bir de kendisinden o arkadaşına yazdığı bir mektup sayfasını koydu. Sonra o oyuk yerin ağacını sıkıca kapatıp düzeltti. Sonra odun parçasını deniz kenarına getirdi de şöyle dua etti. Ya Allah, sen bilmektesin ki ben filan kimseden 1000 dinar ödünç istedim. O benden kefil istedi. Ben kefil olarak Allah kafidir dedim. O senin kefilliğine razı oldu. Bir de benden şahit istedi. Ben yine şahit olarak Allah kafidir dedim. O yine senin şahitliğine de razı oldu ve 1000 dinarı verdi. Ben vadesinde borcumu ödemek kaygısına düştüm de ona bu parayı göndereyim diye bir gemi bulmaya çalıştım. Fakat bulmaya muktedir olamadım. Artık ben şu 1000 dinar borcumu senin koruyuculuğuna emanet ediyorum dedi de o odunu denize attı. Odun denizin içine girdikten sonra gerisi geriye döndü. Borçlu bu hususta kendisini beldeye çıkaracak gemi bulmaya çalışırken alacaklı da onun dönmesini umarak deniz kenarına çıktı da belki bir gemi malımı getirmiş olabilir diye gözetliyordu. Bu sırada birdenbire sahilde mal bulunan bir odunu gördü. Onu ailesine yakacak bir odun alarak eve geldi. Evde onu parçalayınca içindeki paraları ve mektup sayfasını buldu. Sonra borçlu kimse kendisine borç verene geldi ve ona 1000 dinarı getirdi de Allah'a yemin ederim ki malını sana getirmem için bir gemi arayıcı olmakta devam ettim. Fakat sana geldiğim şu zamandan önce bir gemi bulamadım dedi ve borcunu verdi. Alacaklı sen bana bir şey gönderdin mi dedi. Borçlu içinde sana geldiğim şu günden önce bir gemi bulamadığımı sana haber veriyorum dedi. Alacaklı şüphesiz ki Allah senin odun içinde göndermiş olduğun borcunu senin adına ödemiştir. Binaenaleyh tekrar vermek için getirdiğim bu 1000 dinarı bir raşit olarak sevinçle götür dedi. 2. Yüce Allah'ın yeminlerinizin bağladığı kimselere de hisselerinizi verin. Nisa 33 kavli babı. Bir nolu rivayet İbn Abbas'tan her biri için mevlalar yaptık, mirasçılar yaptık demektedir dedi. Yeminlerinizin karşılıklı bağladığı kimseler muhacirler ile ensarlardır ki muhacirler Medine'ye geldiği ilk zamanlarda Peygamber Aleyhisselam'ın kurduğu kardeşlik sebebiyle ensara kendi isimlerinden evvel mirasçı olurlardı. Fakat onlar erkek ve dişiden her biri için mirasçılar yaptık. Nisa 33. ayeti inince bu ayetin birinci kısmı ikinci kısmını nesetti. Sonra İbn Abbas yeminlerinizin karşılıklı başladığı kimseler kavli hakkında ancak yardım etmek, ihsan eylemek ve nasihat etmek kaldı. Akitleşenler arasında verile gelen miras gitti. Kardeşlik akdi sebebiyle miras almakta olan kimseye vasiyet yapılabilir dedi. 2. Enes'ten yanımıza Abdurrahman İbni Avf geldi. Akabinde aleyhissalatü vesselam Abdurrahman ile Sa'd İbni Rabi arasında kardeşlik akdi yaptı. 3. Enes'ten aleyhissalatü vesselamın İslam'da cahiliyet devrinin ahdi yoktur buyurduğunda Enes Peygamber aleyhisselam Medine'de benim evimde Kureyş ile Ensar arasında kardeşlik akdi yaptı dedi. 3. Bir ölünün borcuna kefil olan kimseye o kefaletten dönmesi sahih olmaz babı. 4. Ne olur rivayet Seleme İbni Ekva'dan Aleyhissalatü vesselam'a üzerine cenaze namazı kıldırması için bir cenaze getirildi. Aleyhissalatü vesselam üzerinde bir borç var mı dedi. Cenaze sahipleri hayır yoktur dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselam ona namaz kıldı. Sonra diğer bir cenaze getirildi. Peygamber yine bu ölü üzerinde bir borç var mı dedi. Sahipleri evet vardır dediler. Peygamber aleyhisselam arkadaşınızın üzerine sizler cenaze namazı kılın buyurdu. Bu sırada Ebu Katade, ya Resulullah, o ölünün borcunu ödemek benim üzerimedir dedi. Bu kefalet üzerine aleyhissalatü vesselam o ölünün cenaze namazını kıldı. 5. Cabir İbni Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam Bahreyn'den cizye malı gelmesi gerçekleşirse sana iki avucunu göstererek şöyle şöyle veririm buyurdu. Peygamberin ruhu alınıncaya kadar Bahreyn malı gelmedi. Bahreyn malı geldiği zaman Ebu Bekir emretti de bir nidacı peygamberin yanında her kimin bir vaadi veyahut bir alacağı varsa bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine ben Ebu Bekir'e gittim. Peygamber aleyhisselam bana şöyle şöyle buyurup vaat etti dedim. Ebu Bekir benim için bir avuç para avuçladı ve bunları say dedi. Ben bunları saydım. Onların 500 adet olduğunu gördüm. Ebu Bekir bunun iki mislini daha al dedi. 4. Peygamber aleyhisselam zamanında Ebu Bekir'e eman verilmesi ve Ebu Bekir'in akdi babı. Ayşe annemizden. Ben babamla anamın İslam dinini din edinir olmalarından başka hallerini hatırlamadım demiştir. O zamanlarda hiçbir günümüz geçmezdi ki muhakkak o günde gündüzün iki tarafında sabah ve akşam vakitlerinde Resulullah bize gelirdi. Müslümanlar Kureyş müşrikleri tarafından işkenceye uğratılınca Resulullah Habeşistan'a göçe izin verdi. Ebu Bekir de Habeşistan tarafına hicret etmek üzere Mekke'den çıktı. Ebu Bekir Berkul Gımat mevkiine gelince kendisine İbnül Dagine kavuştu. İbnül Dagine Kare kabilesinin seyididir. Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir nereye gitmek istersin dedi. Ebu Bekir de beni kavmimin ezası çıkardı. Ben de yeryüzünde seyahat etmek, bir yere çekilmek ve orada Rabbime ibadet etmek istiyorum dedi. İbn-i Dagine senin gibi bir zat ne yurdundan çıkar ne de başkaları tarafından çıkarılır. Çünkü şu hakikattir ki sen fakiri kazandırırsın. Hısımlara ilgiyi devam ettirirsin. Acizlerin yükünü çekersin. Konuklara ziyafet verirsin. Hak engellerine karşı hayır işlerine yardım edersin. Şimdi ben senin için bir koruyucuyum. Haydi Mekke'ye dön de kendi memleketinde Rabbine ibadet et dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir döndü. İbn-i Dagine de kendisiyle beraber yollandı. Mekke'ye gelince İbn-i Dagine Kureyş şeriflerine dolaştı ve onlara şüphesiz Ebu Bekir gibi kıymetli bir zat memleketinden çıkmaz ve çıkarılmaz. Ey Kureyş, siz şu faziletli bulunan bu adamı memleketinden çıkarıyor musunuz? O yok olanı kazanır, hısımlık ilişkilerini devam ettirir, acizin yükünü taşır, konuklara ziyafet verir. Hak engellerine karşı hayır işlerine yardım eder dedi. Ve Ebu Bekir himayesini aldı. Kureyş'te İbn-i Dagine'nin Ebu Bekir'i emanına almasına infaz etti ve Ebu Bekir'i emniyette kıldılar. İbn-i Dagine'ye Ebu Bekir'e emret, o bir şeye karışmasın. Evinde Rabbine ibadet etsin, evinde namaz kılsın. Dilediği şeyi okusun. Fakat okuduğu ile bize eza vermesin, okuduğunu yüksek sesle okumasın. Çünkü biz oğullarımızı ve kadınlarımızı fitneye düşürmesinden korkmuşuzdur dediler. Kureyş'in bu sözlerini İbn-i Dagine Ebu Bekir'e söyledi. Ebu Bekir de bu şartlara göre evinde Rabbine ibadet etmeye, evinden başka yerde yüksek sesle namaz kılmamaya ve yüksek sesle okumamaya başladı. Sonra Ebu Bekir için bunun muhalefi bir rey zahir oldu da evinin yanına bir mescit bina etti. Oraya çıktı, orada namaz kılıyor ve Kur'an okuyordu. Bunun üzerine müşriklerin kadınları ve oğulları Ebu Bekir'in ibadet ve kıraatına taaccüp ederek ve ona bakarak bir izdiham ve sıkışıklık meydana getiriyorlardı. Ebu Bekir ince yürekli, çok ağlayıcı bir adamdı. Kur'an okurken gözyaşını tutamazdı. Ebu Bekir'in bu hali Kureyş'in müşrik şeriflerini korkuttu da onlar İbn-i Dagine'ye haber gönderdiler. Akabinde İbn-i Dagine onların yanına geldi. Kureyş İbn-i Dagine'ye biz kendi evinde Rabbine ibadet etmek üzere Ebu Bekir'i himaye ve emanına almanı kabul ettik. Ebu Bekir ise bu sınırı aştı. evinin avlusunda bir mescit bina etti. İçinde yüksek sesle namaz kılmaya ve Kur'an okumaya başladı. Doğrusu biz oğullarımızı ve kadınlarımızı fitneye düşürmesinden korktuk. Sen ona git, eğer kendi evinde Rabbine ibadet etmek üzere kısaltmak isterse bunu yapsın. Eğer bunu kabul etmezse muhakkak namaz ve kıraatını yükseltip ilan etmek isterse ona verdiğin ahit ve imanı sana geri vermesini iste. Emin ol ki biz sana verdiğimiz sözden caymayı çirkin gördük. Fakat biz Ebu Bekir'in aleni ibadet etmesini ikrar ve kabul ediciler de değiliz dediler. Bunun üzerine İbn-i Dayyine Ebu Bekir'e geldi ve benim nasıl bir husus üzerine sana iman ahdi verdiğimi iyi bilmişsindir. Şimdi sen ya o husus üzerine işi kısaltırsın yahut da eman ahdini bana geri verirsin. Çünkü ben bir kimse hakkında vermiş olduğum eman ahdini bozmuş olduğumu Arap milletinin işitmesini istemem dedi. Ebu Bekir de ben senin koruma ahdini sana geri veriyorum ve Allah'ın korumasına razı oluyorum dedi. Resulullah ise o günlerde Mekke'de bulunuyordu. Aleyhissalatü vesselam sizin hicret edeceğiniz yurt bana gösterildi. Ben iki kara taşlık arasında hurmalıklı çolak bir yer gördüm dedi. Resulullah bunu söylediği zaman Medine tarafına hicret edenler dalga dalga hicret ettiler. Ve Habeşistan'a hicret etmiş olanların bazısı da Medine'ye dönüp geldiler. Ebu Bekir de bir muhacir olmaya hazırlandı. Fakat Resulullah ona yavaş ol, acele etme. Çünkü benim için de izin verilmesini umuyorum dedi. Ebu Bekir, babam sana kurban olsun. Sen bunu umuyor musun dedi. Aleyhissalatü vesselam evet buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir Resulullah'a yol arkadaşlığı etmek için kendini hicretten men edip Resulullah üzerine hapsetti ve yanında bulunan iki kuvvetli binek devesini 4 ay dikenli meşen evinden büyük talh ağacı yaprağı ile evinde besledi. Dışarıya salıvermedi. 5. Borç babı. 7. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam üzerinde borç olduğu halde ölmüş bir kimsenin cenazesi getirildi de aleyhissalatü vesselam borçlu için bir fazlalık bıraktı mı diye sorardı. Şayet kendisine o zatın borcu için bir ödeme bıraktı söylenirse onun cenaze namazını kılardı. Yoksa Müslümanlara hitaben arkadaşınızın cenaze namazınızı sizler kılın buyururdu. Nihayet Allah kendisine birçok fetihler meyesser kılınca ben bütün müminlere kendi öz nefislerinden daha yakınım. Binaenaleyh artık her kim üzerinde bir borç bırakarak ölürse o borcu ödemek bana aittir. Her kim de bir mal bırakırsa o mal kendi mirasçılarına aittir buyurdu.